Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
Bayanlar, baylar. Ülkenin neresinde değerli bir kreatif varsa gidip onu bulan ve mikrofon başına getiren program Adsız Kreatifler Radyo Run On Air'da bir kez daha başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar Seren. Bu bölümdeki konuğum müzik dünyasından bir kreatif, değerli bir kreatif, genç bir arkadaşımız. Deniz Atay, hoş geldin Deniz.
Hoş buldum.
Aynı zamanda radyomuzda, Radyo Run On Air'da programları da olan bir sanatçı, bir müzisyen Deniz. Ama tabii daha önemlisi kendisinin üretim tarafı.
Evet.
Benim bu sefer konuk olarak onu seçmiş olmamın ve kendisine bu teklifi, daveti götürmüş olmamın ana sebebi üretim kısmı. İşin yaratıcı kısmı. Efendim, kendisinin ilgilendiği dal, şimdi detaylarıyla ondan dinleyeceğiz. Klasik Batı müziği. Klasik Batı müziği diyerek doğru söylemiş oluyorum değil mi Deniz?
Doğru.
Evet. Şimdi bu bildiğimiz klasik müzikten tabii bahsediyoruz. Tabii. Batı müziği derken biliyorsunuz böyle biraz benim yaş grubum 70'lerin sonlarında 80'lerde doğanlarda tabii Türkçe sözlü hafif Batı müziği falan filan denirdi. Böyle pop müzikle falan karışmasın, bildiğimiz Mozart'lar, Bach'lar vesairenin yaptığı, evet, birçok değerli müzisyenin yaptığı müziğin aslında bugünkü güncel devamı, bildiğimiz, hı-hı, klasik müzikle uğraşıyorsun. Nasıl, hı-hı, başladı bu işler?
5 yaşında piyano eğitimine başladığımda.
Oh. Yani bu
ilk
klasik
derste, yani bu bir yolculuk ve yolculuğun ilk adımı ilk dersti.
5 yaşında
ilk piyano dersi, ama piyano dersi org vardı yani. Çocuk olduğum için org alınmıştı. Hı hı. Orada başladım. Ve devam ediyor.
5 yaş çok küçük tabii. Evet. Bu arada benim de öyle bir müzikle şeyim oldu. Ben de çok genç yaşta, evet, orgla, melodika sonra org, evet, şeklinde benim de ilerlemişti. Şey mi? Sendeki bu eğilim ya da yeteneğin görülüp başlanmış bir şey mi bu?
Aynen öyle.
Öyle mi?
Aynen
nasıl
öyle
olmuş acaba? Onu baban annen falan hiç konuştun mu? Yani nasıl olmuş, nasıl görmüşler bunu?
Yani açıkça söylemek gerekirse bebekken fonda Moğollar çalarken benim resim tutmam ve kendimi kaybedip dans etmem, gerçekten, söylememle başlamıştır.
Oo, süper, evet, süpermiş. O zaman demek ki pardon bu çocuk müzikle ilgilenecek denmiş. Ne kadar da, evet, güzel görülmüş bu. Ve piyano eğitimine başlamışsın.
Evet.
5 yaşından itibaren bildiğin hoca eğitimiyle, öyle mi? Hoca, evet, nezaretinde, evet, piyano dersleri başladı.
Aynen öyle.
Daha sonraki eğitimin peki bir konservatuvar
aşamaları oldu mu? Konservatuvarda okumadım. Özel ders aldım hep. 5 yaşında başladı. İlk hocam 5 yaşımla 12 yaşım arasındaydı. Hı hı. İkinci hocam 12 ile 16 yaş arasındaydı. Sonra solfej dersi aldım. Şan dersi aldım. Piyano dersi aldım. Çeşitli hocalardan piyano dersi aldım. Ve hala devam ediyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben zaman içinde yeteneğimin icracılık değil, bestecilik olduğunu kavradım.
O önemli.
O zaman yani artık bir kartal büyüdü ve artık uçabilir oldu yani göklerde. Bu karar çok uzun düşündüm. Çünkü bazı insanlar mesela hani Beethoven hem icracıdır hem bestecidir. Ama bazı insanlar mesela Hector Berlioz, Richard Wagner bestecidir. Çok kötü icracılardır. Ben kötü bir icracı değilim ama icracılarla yarışamam bu arenada.
İcracılık dediğimiz tabii enstrümanistik değil mi? Yani onu evet, çalan, var olan besteleri çalan, sadece çalan, uygulayan çalan, kişiler.
Timpani çalan, bateri çalan, her şey olabilir.
Mesela bizde icracılığıyla ön plana çıkanlar bugün bildiğimiz klasik müzikte kimler var?
Bir daha.
İcracılığıyla bilinen, yani biz belki senin kadar bilmediğimiz için soruyorum. İcracılığı ön planda olanlar kimler mesela? Mesela Fazıl Say mı?
Evet.
Fazıl Say. Besteciliğinin önünde midir onun icracılığı?
Kesinlikle önündedir. Kesinlikle. Ama şöyle söyleyeyim, ben günümüzde daha çok icracılığı, orkestra şefliğini görüyorum, biliyorum. Klasik Batı müziği besteciliği biraz hani arka planda kaldı.
Var mı işte beğendiğin var mı beğendiğin güzel besteler? Hani az evet, geri planda kaldı diyorsun ya, yeni dönemde evet, 21. yüzyılda yapılmış veya 20. yüzyılda oldu. 20. Yani yeni dönemlerde bizden mesela Türkiye'den şu güzel bir klasik müzik bestesi olmuş dediğin var mı?
Var.
Kimlerin var mesela?
Mesela Fazıl Say'ın besteleri.
Öyle mi?
Oratoryoları, senfonileri, sonatları.
Aslında icracılığı önde olmasına rağmen.
Evet. Hayır, besteciliği ön planda.
Ha, Fazıl çünkü... Say'ın ben icracılık mı diye sordum az önce. O zaman bir yanlış anlaşılma oldu. Hayır. Besteciliği mi ön planda Fazıl'ın, evet, icracılığı mı?
Besteciliği çünkü her zaman önce besteci olduğunu kabul ettiriyor karşısındakine. Kendi karşısındaki bunu bilmiyor, label'lamıyorsa bile bunu ısrarla söylüyor. Bu önemli yani. Çünkü kendisinin farkında ve kendisini ortaya koymaktan çekinmiyor. Bestecilik, ressamlık, yazarlık,
üreten
oyun
taraftan
yazarlığı,
evet,
senaristlik, böyle bir şey.
Anladım.
Yönetmenlik. Yani üretim ve üretim hani herkesin yapabileceği bir şey değil. Sadece vazgeçmemek gerekiyor. Yolda engel gördüğümü sinmemek gerekiyor.
Ki böyle bir dalda konu evet, klasik müzik bestekarlı olduğuma çok, engel çoktur herhalde diye düşünüyorum.
Bayağı uzun bir yolculuk. Etapları var.
Sen kaç senedir besteciliğinin önde olduğunu, besteciliğinin esas olduğunu fark ettiğin yaklaşık ne zaman olmuştur?
20 yaşımda. Ama o ilk aşama sadece. Orada ben kararımı verdim. Yani ben klasik müzik üretmeliyim dedim. İlk orada.
Bestelerin nasıl, kaç sayıda veya albümlerin bilmiyorum, var mı? Yani tabii sayı bilmeye gerek yok.
Albümlerim var.
Çıkmış evet, albümlerin var. İstersen evet, onları da zamanlarıyla, isimleriyle de
evet,
söyleyeyim.
2016'da Automotive Keys birincisi. 2019 sonu The Ivies. Ve 2020 Edward Cohen Plays Deniz Atay.
Üç tane albüm var.
Evet.
Süper. Peki bunlar bildiğimiz eski klasik Batı müziği formunda besteler midir?
Evet. Yani
öyle değil mi?
Evet, denilebilir.
Sözlü hiç var mı? Tamamı enstrümantal.
Sözlü beste yapmayı işte o 20 yaşımdan önce bıraktım. Yani sözlü beste yapıyordum. 19 yaşım son. 20 artık yani bunu yapmamam gerekiyor. Ben yeteri kadar kendimi doyurdum. Şimdi artık burada yapabileceğim bir şey kalmadı. Evrilmek zorundayım dedim. Ve bir kararla başladı. Her şey bir kararla başlıyor bence zaten.
Ondan sonrasında da zaten bu işin esas formu sözsüzdür dedin ve öyle devam ettin aslında.
Evet.
O şey çok ilginç gelir bana. Yüzyıllar öncesinden gelen besteler bunlar.
Evet.
Efsane evet, bildiğimiz isimlerin o.
Evet.
Üstten aşağı saydığımızda ilk 5-6 isim.
Evet.
Klasik müzik üstadlarının. Hiçbiri sözlü beste yapmamış.
Evet.
Tamam belki operaları falan olanları opera, var. Operalar var
oratoru
ama.
Oratoru yapabiliyorlar.
Ama
mesela,
genellikle bizim aklımızda kalan hani bugün bile yaşayan bestelerde hala hiçbir zaman bir söz söylemezsin biliyorsun. Yani işte tan derken hiçbir zaman onu böyle bir sözle anmıyorsun. Çünkü sözlü yapmamış adamlar.
Evet.
Şey çok ilginç. nasıl güçlü bir şey değil mi? Yani evet. Bugün mesela söz ve melodi çok güfte ve beste diyelim bir arada algılanıyor. Ama bu insanlar hiçbir zaman söz yazmadan bu kadar güçlü melodiler yakalayabilmişler. Bu gerçekten çok özel, yani klasik müziği özelleştiren şeylerden biri bu bence.
Belki yazmışlardır. Belki onlar da mesela öyle başlamıştır. Franz Schubert mesela bir sürü leadleri var. Bu adam böyle bir adam. Yani
ama senfoni, değiştirmiş
senfoni
oluyor.
Senfoni de yazıyor. Konçerto da yazıyor ama şarkı da yazıyor. Hani bu karar bence yani.
Acaba o, o dönemin müziğinde sözlü bir popüler mi değil acaba sözlü müzik? Sen daha iyi bilirsin.
Her zaman bence popülerdi söz. Çünkü insanlar söz de duymaya ihtiyaç duyuyor. Kulak ihtiyaç duyuyor buna. Bu müzik duyuyor, bu söz duyuyor çünkü. Sözü güzel sözlere ayırt ediyor, güzel müziği ayırt ediyor.
Güzel. Evet. Yani dediğim gibi bir döneminde denemişlerse bile, hani belki de yazmışlardır dedin ya. Ama sonuçta bize ulaşan bu bestelerde sözsüz olduğunu biliyoruz. Yani ya da dedin ya karar. Bir noktadan sonra sözsüz kısma dönmüşler demek ki. Yani yoksa onlar da bize ulaşırdı herhalde diye düşünüyorum. Gerçi o şarkıları şu an sözlü canlandıramıyorum bile. O efsane besteleri sözlü olarak düşünmek şu an tuhaf geliyor. Yani o derece güçlü şeyler yapmışlar.
Söze ihtiyaç var. Çünkü müziğin bir parçası. Nasıl ki resim için tuval yeterliyse, yağlı boya, fırça, palet gerekliyse, müzik için de söz de gerekli. Bu melodiler mesela Mozart'ın Eine kleine Nachtmusik melodisi. Söz aslında. Melodi bir söz.
Ha, o anlamda
evet,
diyorsun.
Bu sadece ismi melodi, söz değil.
Anladım.
Bunların hepsi bir söz. Yani
edebiyata bir yerden çarpıyor diyorsun
bir
mutlaka.
Bir adam mesela piyanonun başında oturur, iki saat konser. Hiçbir şey çalmaz. Bu tek sözsüz müzik. Çünkü sessizlik var sadece. Evren boşluğu. Yani bu benim düşüncem.
Evet, o biraz mecazi ya da şey yükleyerek söylediğin bir şey bu.
Evet,
yani,
evet, evet.
Güzel de bir yorum bu arada yani. Evet. O da bir sözdür demek. Bir yerde edebiyatla da bağlamış oluyorsun
bence,
aslında.
Bence yani herhangi bir iddia taşıyan bestecilik konusunda sözlü beste de yapmalı.
Ama sen yapmıyorsun.
Ben yapıyorum. Öyle bir eserim var ama çöpe attım. Kafamda ve notu olarak. Onu baştan yazacağım mesela. Öyle bir eserim var ama herhangi bir yerde yayınlamadığım bir eserim.
Peki.
Bir saatlik bir oratoryo yazmıştım.
Ha, oratoryo yine.
Evet ama onu baştan yazacağım. Onun mesela sözleri var.
Aynı sözleri mi yazacaksın? Yoksa sözler de mi?
Değişecek.
Değişecek. Yıllar ilerledikçe hayat, evet. Duygular, görüşler değiştikçe
çünkü,
diyorsun.
Çünkü yani her sanatçılık yolu bunu gerektiriyor. Yani bir insan daha ilk eserinde kendi eseriyle tatmin olursa hani belki bir istisna vardır, bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ama hep evreleri, etapları olan bir yol.
Mutlaka. Ben sadece orada geçen programda da galiba bunun biraz kısaca sözü
yani
geçmişti.
Çok doğal bir şey yani.
Yazdıklarına müdahale ederek, evet, mi devam etmek, evet, yoksa yenisinde değişimi mi göstermek, tabii o başka bir konu.
İkisi de olur.
Evet, ikisi de olabilir. Henüz çıkmadığı için, sen yayımlamadığın için, evet, kendi içinde değiştirme şansın var hala.
Evet.
Çünkü bir yere basmamışsın.
Evet, onu. Aynen öyle.
Dolayısıyla içinde senin gibi oynarsın, çöpe de atarsın, evet, değiştirip yeni formuyla da kullanırsın. Evet. Ben şey yapıyorum, geçen şair arkadaşımız vardı burada konuk, o da demişti. Yani şimdi ben mesela yazdıklarımı artık kitaptan veya yayınlandığı şekilde mecradan okuduktan sonra onları kendi halinde, kendi yerinde bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü artık 10 sene önce, 20 sene önce yazdığım bir şey, bugün bakarsam mutlaka başka bir şey yazmak istiyorum zaten. Yani ona müdahale etmek istiyorsun. O gelişim hep devam ediyor ya içeride. Bu sefer o eser devamlı değişir bir halde oluyor. O yüzden yayımlamakta aslında fayda var ki bir yerde kalsın, çok da fazla kurcalamayalım.
Evet, ama en iç savaş başlatanı bir sanatçının içinde yayınladıktan sonra onun çöp olduğunu düşünmesi.
Var mı senin böyle eserlerin çöp olduğunu düşündüğün?
Var mesela. Var şiirlerinden mi? Var ama.
Müzikte?
Yok.
Ha, iyi. O kadar da çöp diye düşünmemesi lazım insanın canım. Ya çöp evet. diye düşünüyorsa da kötü evet. bir duygu.
Evet.
Tamam ama ilerlemeyi gösterir ama.
Neden çöp diyorum söyleyeyim mi? Çünkü yani evre işi yani mesela bu ben nasıl ki mesela 19 yaşımın son demlerinde yazdığım sözlü müziğin beni ve dünyayı tatmin edemeyeceğini gördüm. Sadece kendimi eğlendirdiğimi, vakit harcadığımı hı-hı. gördüm. 20 yaşımla birlikte işte yepyeni bir sayfa açıldı.
Çok normal. Sen şimdi 30 yaşındasın herhalde. Emin ol 35'te de 40'ta da yeni sayfalar açılacak. Hı-hı. Öyle oluyor. 45'te tekrar açılacak. Ben şimdi artık 40'ların sonlarına doğru ikinci yarısına geçmiş bir yaştan sesleniyorum sana. Oluyor bu. Yaş diye bir gerçek var. Kilometre bu zaten. Her şeyden önce yaş bir kilometre. Sadece biz biraz daha yolun ötesindeyiz size göre. İleride işte çukur mu var? Tümsek mi var? Keskin bir viraj mı var? Daha önce gördüğümüz için söylüyoruz sadece geriye doğru. Yoksa yani dahiyane çıkarımlar yaptığımızdan büyük bir bilgelik falan değil. Yolu daha fazla görmekle ilgili. Dolayısıyla o şey güzel. 20 yaşında sen fark etmişsin. Benim 30-35 yaşlarımda çok bariz bir dönüşüm fark etmiştim. Edebi tarafımla ilgili. Tabii hayatın diğer kişiliğini de etkileyen bir değişim oluyor bu ama özellikle sanatımda yani edebiyatta ben çok bariz fark ettim onu. Tam da orta derler ya böyle 35 falan herhalde öyle bir şeyler oluyor. Sen 20'de bir şey fark etmişsin. Bakalım yolda daha başka neler fark edeceksin. Ama şiirlerinden bu arada şiir de yazıyorsun. Hı-hı. O zaman belli ki. Yayımladığın bir şiirin var mı hiç? Ya da bir şiirler kitap şeklinde falan.
Var. İki tane var. Biri 2015 Aralık. Scenes from the Youth.
Şiir kitabı.
Aha.
Ne adı bir daha söyler misin?
Scenes from the Youth. Hı-hı. 2017 Mayıs'ta bir de Delikteki Okyanus.
Delikteki Okyanus.
Bunlar şimdi şiir çevirilerinde var.
Şiir çevirileri de var. Nerede? Ne? Hangi ülkelerden? Kimlerden çeviriler yaptın genelde?
Robert Louis Stevenson, Charlotte Bronte, Sarah Teasdale, Walt Whitman. Hı-hı. Yani. İskoçya, Amerika.
Süper şiir tarafında var. Yani şiirde şöyle bir şey oluyor. O yüzden söyledim az önceki. Çöp olarak görme ihtimali daha yüksek bir tür.
Evet.
Şiir.
Evet.
Çünkü o zamanki halinle zor. Bir de ayrıca düşünüşünle o zamanki duygularınla çok ilintili oluyor.
Evet.
Çok ilgili yani.
Yaşamınla alakalı.
Tabii ki.
Bir otobiyografi onlar.
Öyle. İster istemez öyle.
Evet.
Ha bu arada bambaşka bir şey anlatsan da öyle. Yani otobiyografi derken Serdar Seren'in düşünceleri Deniz Atay'ın falan filanı diye başlamıyorsun tabii ki. Hı-hı. Sen orada gerçekten çok ilgisiz bir atom çekirdeğini anlattığın bir şiirde dahi farkında olmadan o anki kendi ruh halini, duygularını, kendi o günkü gerçeğini anlattığını fark ediyorsun zaten. Yani şiirin konusu şairidir. Bu hep böyle. Yapacak bir şey yok. Sadece başka konular üzerinden anlatılabiliyor bu. O yüzden o çöp durumu çöp diyerek de tabii şey yapmayalım iyice de yani artık beğenmeme, artık tatmin olmama durumu çok yaygındır şiirde. Cemal Süreya'nın bir röportajında tam bunu anlatan nefis bir şeyi var biliyor musun? Hmm. Sanırım Göçebe kitabı. Hmm. Hem de yani Yeditepe şiir armağanını falan aldığı zirve kitaplarından biri. Bayağı da ses getiriyor kitap. Tabii onunla hemen röportaj yapıyorlar döneminde işte. Cemal Bey işte kutlarız başarılar böyle böyle büyük bir şairsiniz. Hı hı. Ödül aldınız falan acayip bir kitap. Çok evet. sükse yapmış. Diyor ki kitabınızla ilgili ne söylersiniz diyor. Hı hı. Cemal Süreya böyle yapıyor. Şimdi diyor o kitapta diyor çok kötü şiirler de var aslında diyor.
Evet tabii.
Sonra duruyor. Hayır aslında o kitaptaki bütün şiirler kötü lütfen okumayın o kitabı diyor. bir anda. Yani neredeyse utanmaya bile başlamış yazdığı evet, şeyden.
Bir gün bile fark şey. Ediyor çünkü eder, sanatçıdır.
Eder. Yani bu bugünkü müzisyenlere belki ressamlara sorsan işte dünyada efsane olmuş 30 sene önce çizdiğiniz şu tablonuzla ilgili ne düşünüyorsunuz desen artık çok farklı şeyler düşünüyordur. Yani Da Vinci'ye Van Gogh'a bir sürü eseriyle ilgili keşke bugün soru sorulabilse adam hala beğeniyor mu bakalım.
Yani, soru sorulmuştur da kayıtlara geçmemiştir.
kayıtlara geçmemiştir bravo. Aynen öyle. Onlarla çok sohbetler de var bu arada mektuplarından falan birçoğunu anlıyoruz ya. duygularını, düşüncelerini. Van Gogh'un mesela Theo'ya, kardeşine yazdığı mektupları, yani bana göre yazdıkları, çizdiklerinden daha güzel bile olabilir. Nefis bir kalemi var adamın.
Evet.
Gerçekten evet. Çok.
Bu bizim takdirimize bırakılmış bir şey. Olabiliyor. Mesela Freddie Mercury çok büyük bir sanatçı ama müzik alanında biliyor. Çok da büyük bir ressamdır mesela. Syd Barrett çok büyük bir adamdır.
Çizer değil mi aynı zamanda ya Freddie Mercury gerçekten? Evet.
Mesela çok örnek var yani böyle. Mesela Chopin bir besteci ama mesela bütün besteleri bence bir resim eseri gibi.
Evet, Chopin de onu ben de seserim. Evet. Gerçekten değil
ressam
mi? Çiziyor mu gerçekten?
Çiziyor.
Oo. Var mı şeyleri, tabloları
var,
falan?
Var ama bırakmış yolu çok erken bir yaşta. Ha. Çok da güzel bir
tarzım var.
Ressam yani.
Öyle mi? Ben. Var mı görebileceğimiz internette falan yazdığımızda çıkıyor mu?
Bilmiyorum çıkabilir.
Merak et. Freddie Mercury'nin var mı?
Çıkmayabilir. Çünkü yani kendine saklamıştır. Onun tercihi. Yapabileceğimiz bir şey yok.
Vay be. Hı. İşte bak bu farklı disiplinlerde de aslında üretimleri oluyor birçoğunun.
Evet.
Peki... Şimdi bizde Gülşin Onay değil mi? Hanımefendi bu müzikle ilgilenen Gülşin Onay. Ve başarılı bir kişi. Sen
dinledim de.
Dinledin mi? Canlı olarak dinledin.
Evet.
O bayağı da bu işte hani fedakarca da sanıyorum o gençlerle falan da bayağı bu konuda iletişimi yüksek. Serhan Bali var. Aldante'yi mi dergisini çıkarıyor aynı zamanda galiba. O da klasik müziğe adanmış bir kariyer ve hayat herhalde. Serhan Bali de çok bilgili diye. Ben birebir tanımıyorum ama bu Twitter'da falan birbirimizi takip ediyoruz. Onu da öyle etkinliklerini takdir ediyorum. Aynı zamanda o da besteciymiş galiba. Yoksa ses mi? Şan mıydı? Serhan Bali'nin de kendisi
besteci.
De aynı zamanda besteci değil mi o da?
Evet evet. Tabii.
Onlarla iletişimleriniz nasıl? Hiç böyle bir ağınız var mı? Yani bir tanışıklığınız ya da bir iletişiminiz diyeyim. Ya, İlla arkadaşlık ahbaplık şart değildir.
İdil Biret de olmuştu.
İdil Biret'le.
2014'te konserine gitmiştim. Kulisinde imza istemiştim ve bir eserimi takdim etmiştim mesela. Fazıl Say'a benim adımı babam bir e-posta atmıştı. Bir de mesela 2012-2013 gibi bir piyano hocam vardı. Ama Türk değil. Nereli hatırlamıyorum ama o mesela çok büyük bir besteci ve orkestra şefiydi. Yani onu kaçırdığım için biraz üzülüyorum.
Anladım.
Ama hani belki yolumuz kesişir.
Şunun için de sordum biraz. Yani zaten aslında sayı olarak değil mi? En az bulunan türsünüzdür diye düşünüyorum. Sanat yani müzik türü olarak az sayıda klasik müzikle ilgilenen değil mi? Çok fazla duyduğumuz yani popülaritesi olan çünkü satan bir şey değil diye düşünüyorum. Yani burada bir acaba bir birlikteliğin bir aralarında bir destekleşme durumunu nasıl görüyorsun? Biraz daha sanki böyle bir şey olsa güzel olur gibi
olacak.
Geliyor bana. Olacak mı?
Olacak.
Nasıl olacak?
Yolda karşıma çıkacak. Her şey ilgilenmesine kadar tasarlayabilir sadece
senin
ama.
Senin açından demedim aslında sadece.
Bununla ilgili girişimlerim oldu. Mesela bu senenin başında bir eserimi göndermiştim bir yarışmaya. Mesela hani iddialı olduğunu düşündüğüm bir eserdi. Dereceye giremedi ama hani bu bir mesela etkileşim.
Tabii.
Yani insanların kayıtlarına geçti.
Yani şeyi mesela ben şiir ortamı ile ilgili de zaman zaman düşünürüm bunu. Sonra bazen kendimi de eleştiriyorum. Şart mı diye hani bir iletişim, bir şairlerin birlikteliği, bir akım olmak falan hani şart mıdır diye düşünüyorum. Bazen kendimi de eleştiriyorum ama genellikle besleyici, birbirini besleyen ortamlar oluyor bunlar. Yani bu sanatlarda akımların oluştuğu dönemlere bakarsan işte Amerika'daki beat kuşağı gibi, bizdeki birinci yeni, ikinci yeni gibi durumlara baktığın zaman bir arkadaşlık, bir dostluk ortamı da var ya o şair ve yazarlar arasında. Müzisyenlerde de öyle. Böyle bir müzik akımı olduğu zaman onların arasında bir bağlantı vardır hep dikkat et. Ya bir arkadaşlık oluşur ya bir beraber yolculuk bir şey oluşur yani. Hele hele böyle klasik müzik gibi daha az sanatçının bulunduğu yerlerde sanki o bir aradalık Biraz daha gerekli bir şeymiş gibi geldi bana da, o yüzden yani aralarındaki iletişim de belli ki çok fazla değil bu arada. Yani çok yaygın bir durum olmadığını gözlemliyorum. Herkes belki de tek başına bir şeyler yapmaya çalıştığı için, o da olabilir yani. Ya da zaten az kişi olduğu için onlara çok ihtiyaç var, zaman da kalmıyor olabilir. Yani belli sayıda insan ilgilendiği için bu işle. Bizde böyle bunun etkinlikleri, festivalleri hiç var mı? Peki. Yani normal konserler, dinletilerin dışında bir şeyden bahsediyorum. Yani mesela klasik batı müziği, Türk bestekarları diye bir festival, bir dönem, bir etkinlik, bir şey var mı?
Şu an varsa bile ben bilmiyorum.
Yapmak lazım o zaman.
Evet.
Yani çünkü bir şeyler sesi yükselttiğinde ancak mümkün. Geçen burada yine bir konuğumuz da Alp söylemişti galiba, yani arkeologlar, Türk arkeologlar çok fazla olmadı bence.
O mesela
yani bu coğrafyada.
Yani benim mesela müzik yolculuğumda bunu en vurgulayan şey mesela 3. albümdeki Edward Cohen, yani onunla iletişime geçen bir piyanist.
Öyle mi?
Hı-hı. O mesela bestelerimi kaydetmeye değer gördü.
Süper.
Bu üç eserimi dinlemeni isterim açıkçası. Çünkü bu hani benim
kesinlikle dinleyeceğim.
Neler yapabileceğimi gösteriyor.
Ben senin bazılarını zaten hani paylaştıklarını sosyal medyada dinledim ama bu 3. albümündeki şarkıları diyorsun değil mi?
Evet.
3. albümünü o zaman hemen bir Ballade edineyim.
In B flat minor, Ballade in F minor ve Nocturne in C minor.
Nocturne in C minor.
Onu dinlemiş olacağız.
Ha, geçenlerde paylaşılan evet. O değil mi? Onu çok beğendim.
İşte bu ikisini çok de beğeneceksin. Beğendim. Diğer ikisini de çok beğeneceksin.
Süper. Çünkü benim klasik müzikle iletişimim iyi bir dinleyici olmak şeklinde. Gerçekten çok başka bir müzik. Yani yazarken olsun. Sadece kafanı temizlerken dinlenirken olsun. Evet. Yolda olsun. Yani araç kullanma esnasında olsun. Klasik müzik gerçekten başka bir şey. Yani onu aynı zamanda dinlerken kafanı da bir şeylerle doldurup yormayan bir tür. Mesela klasik müzik eşliğinde yazılabiliyor. Ama başka bir müzik bir süre sonra ona eşlik ettiğin için yazmaya falan engel olabiliyor. Kafa karıştırabiliyor. Sen az önce dedin ya hani sözlü. Bence sözsüz olması ekstra gücü zaten.
Evet.
Klasik müziğin. Çünkü sadece melodiye bırakıyor beynini.
Evet.
Ve o sırada seni başka bir yerlere de alıp götürebiliyor. Ama onları, o iki şarkını da dinleyeceğim. Bir tanesini çok, o C minor'ı çok beğenmiştim.
Evet, bunları da beğeneceksin. En az onun kadar beğeneceksin.
Öyle mi? Süper. Peki bu Cohen kaydetmeye değer gördü derken o çaldı mı?
Çaldı.
Senin besteni çaldı.
Stüdyoda çaldı.
Albümdeki gönderdi. Onun evet. İcrası mı yani?
Onun benim değil.
Oo.
O mesela...
Edward Cohen mi?
Edward Cohen. O benim hani artık besteciyim, sadece besteciyim dediğim aşamada ki albümüm.
Çok güzel. Albümün adı ne?
Edward Cohen Plays Deniz Atay.
Onun adını, olayın adını koydun yani albümde.
Kolay bir isim.
Deniz Atay için çalıyor. Ne evet. Güzelmiş. Süper. Tamam. Evet. Onu da mutlaka dinleyelim. Bence dinleyenler de bu programı dinleyenler de dinlesinler. Çünkü zaten bana göre bir avuç kaç tane klasik müzik bestecisi vardır.
Ya bu üçünün dinlenmesini istiyorum, rica ediyorum. Çünkü gerçekten benim hani bestecilik yolculuğumda geldiğim bir aşamayı anlatıyor, aktarıyor.
2000 kaç bu albüm? 2018 mi, 19 mu? Çıkışı.
2021.
2021 yeni de. Hı-hı. Yeni de. Çok güzel. Tabii farklı minörlerde çaldık besteler tabii değil mi?
Tabii.
C minör. Tabii. Bir de bestelerin isimleri genelde o dönem öyle ya, bilerek mi öyle koymuşlar? Biraz böyle sanat terminolojisi içinde
ya
gibi.
Bunu...
Hani hep böyle şey ya, isimleri.
Sorgulamışımdır yani.
32
neden mesela,
majör sonat mesela şarkı
ya
adı
oluyor.
Bu.
Mesela Eine kleine Nacht müzik.
Hı-hı.
Hani içinde ne nocturne, ne vals, ne senfoni, ne hı-hı, opera, ne opus, ne no, hiçbir şey bulunmuyor. Böyle eserler var.
Yo, bazılarında.
Bunlar mesela ben, belki de en zoru başlık koymak. Çünkü o başlıkla evet, hani insanları takip
mesela saraydan kız kaçırma dediğin zaman o başka bir şey çağrıştırıyor.
Evet, evet.
Türk marşı dediğinde başka bir şey çağrıştırıyor.
Evet.
Onlara bak, normal isimler koymuşlar. Evet. Ama bazılarına
oluyor.
Bildiğin Opus 32 majör sonat demiş. Yani bu aslında evet, teknik isim.
Teknik isim daha fazla heyecanlandırıyor bence sanatçısını. Hani bu bence böyle yani, çünkü ya, bu adamlar mesela şair değil, yazar değil. Belki ne haddime diyorlar buna böyle bir başlık koymak.
Vay. Bunu, olabilir vallahi, beklerim onlardan.
Bunu da diye bir demiş olabilirler. Ama var yani, var.
Çoğunluğu da öyle tercih etmiş. Hı-hı. Ben hatta bir dönem şeyi bile düşünmüştüm. Yani çok isim bulmak diye bir alışkanlık mı yoktu da o dönem acaba? Adamlar olduğu gibi olduğu aralığı, akoru yazmış oraya diye belki de. Hani teknik isim koyma sebeplerini, ama dediğin gibi de olabilir tabii. Hı-hı. Ya da belki o bir güç gösterisi de olabilir ama.
Evet.
Yani üstatlık şey gösterisi tabii, de olabilir. Tabii. Yani ben bunu buradan çaldım arkadaş demek
tabii,
gibi.
Tabii.
Onun melodisinin verdiği duygudan dolayı klasik edebi bir isim koymama gerek yok gibi bir şey ya, de
tabii,
olabilir.
Tabii.
Yani bir aslında
tabii. Üstten... Sanatçı budur yani zaten.
Tabii.
Cüretkardır.
Cüretkar
yani.
Üstten bakışta
bunu biraz. Bunu düşünüyor. Ne diyor söyleyeyim mesela? Ben buna edebi bir başlık koymamalıyım diyor.
Tabii. Olabilir doğru. Kimi de dört mevsim diyor.
Evet.
Yani mevsimlerden esinlenip yapmış çünkü.
Evet.
Yani. Başlık koymak dedin ya, o gerçekten işin başka bir tarafı.
Başka
yani.
Bir taraf.
Çok zor.
Çünkü yani bunlar mesela bir besteyi yapıyorlar. Bilmem kaç yılda. Başlık için bir daha düşünmek istemiyorlar ya. Bu,
bravo.
Bu,
boşaldı gitti zaten.
Evet.
Önemli tarafı açtı. Ne ismi? Çok doğru söyledin. Ben mesela şey düşünüyorum. Mesela bir şiir bazen başlığıyla gelir. Ya da öyle baskındır ki içeride anlatılan konu. Başlığı içindedir neredeyse. Onu biliyorsun işte, sen de şiir yazıyorsun. Hı-hı. Dan diye gelir. Bazısında ise çok fludur isim tarafı. Yani öyle bir şiirdir o. Ulan buna oturup isim düşünürsün. Nasıl zorlanırsın değil mi bazen? Ne isim koysam diye. Yani sıradan tabii klişe bir isim de koymak istemiyorsun. Bir taraftan onu düşünürsün. Kitap ismi de zor iş. Mesela ben kitap ismini çok düşünürüm. Hep çok düşünmüşümdür. Önemsiyorum çünkü. Yani bir kitabın ismi bana göre çok önemli. Müzisyene göre değişir ama albüm ismi de bence aslında önemli oluyor. Ama değişen bir şey tabii. Yani bazısı dediğin gibi teknik bir isimle de bitirebilirsin. Ama şiirde yani ya da edebiyatta diyeyim, romanda, düz yazıda, öyküde isim çok,
çok önemli. Çok önemli.
İlk o insanları.
Belki de hayati yani.
Gerçekten öyle ama. Hakikaten ben.
Müzikte ve diğer sanat türlerinde edebiyatta olduğu kadar
değil. Çünkü o kitabı alan kişi oradan etkilenecek veya etkilenmeyecek.
Çünkü mesela hani bakacak. Bir adam müzeye gidebilir. Çok görkemli bir eser görebilir ama adı aklında kalmaz.
Tabii.
O görkemli eser der mesela.
Evet. O çok güzel bir şarkıydı o der.
Evet.
Ya da bir görüntü, resim der. Evet.
Ama edebiyatta bu olmuyor.
Olmuyor. Şunu okudun mu diye disiplin, ismiyle söylüyorsun.
Disiplin karşıtı bir durum bu.
Çok önemli bir şey.
Yazar disiplini yani.
Bak mesela Garip diye az önce de konuştuk ya seninle. Üç şairin, Orhan Veli başta olmak üzere Melih Cevdet'le birlikte. Garip diye bir kitap çıkarıyorlar. Bak ismi ne kadar önemli ki, şiir akımının, Türkiye'de şiiri değiştiren akımın bile adı oluyor o kitabın adı. Garip. Yani bunlar bu kadar önemli işler. İnsanlar ilk aldığında ismi buysa kim bilir içinde neler yazmıştır bu adam dedirtebilecek bir güç de oluyor aynı zamanda çünkü.
Bu neden mesela, bence böyle söyleyeyim mi? Mesela bir romanı ele alalım. Bir insan mesela büyük bir şevkle, merakla okuyor bir romanı. Mesela sadece sonu ve başlığı aklında kalabiliyor.
Geçen programı dinledin mi?
Neden bizim? Söyleyeyim mi? Bu mesela çok konuştuk. Nankör bir şey. Karakterlerini de mesela öğreniyorsun.
400 sayfa yazmış adam halbuki.
Özet de yapabilirsin. Ama kalan şey mesela sonuç. Yani o kısa hikaye.
Veya giriş.
Özet. Ve şey oluyor. Başlık.
Akılda kalan hep şiirdir, ben onu diyorum ya. Yani akılda kalan şey kısa bir kısmı. 400 sayfa yazmış orada.
Mesela
yazar.
Şöyle bir şey de var.
Son sayfadaki bir karakterin bir bakışı bazen. Pardon, sen bir şey daha var dedin.
Mesela Ahmet Haşim'i ele alalım.
Çok severim.
Şair. Ve çok çok tehlikeli bir şair. Neden söyleyeyim mi? Çünkü sadece şair. Başka hiçbir şeye ulaşmamış.
Hiç.
Neden? Çünkü şiir mesela hani insana kolay üretilip kolay tüketilebilen bir şey gibi gözüküyor ama değil. En zoru. Yani bir sen şiir okuyorsun.
Yıllardır hep söylediğim şey valla. Bas bas anlatmaya çalışıyorsun.
İki dakikada okuyorsun belki. Ama Yani bir romandan, bir kısa hikayeden, bir başka bir edebi türden daha başka bir şey yani.
Deniz'cim, onun kanıtı nerede biliyor musun? Genellikle dünyada çok örneği görüldüğü için söylüyorum. Şairler diğer bütün türleri yazabiliyor.
İşte Ahmet Haşim yazmıyor.
O bilerek, o bir tercih. Yani o tercih. Ahmet Haşim ayrı bir tercih. Ama diğer düz yazı yazarları şiir yazabiliyor mu? Çok nadir örneği var.
Mesela. Yok. James Joyce çok kötü bir şair mesela.
Olmuyor işte.
Hemingway yazamıyor şair.
Olmuyor. Değil. Olmuyor işte. Ama Bukowski gider, gayet güzel düz yazı eserleri vardır.
Tercih etmiyor.
Ama yazar. Yazabilir. Çünkü diyorum ya.
Belki hatta
öbürleri yazamıyor. Düz yazı Orhan Pamuk, daha fazla zorlar. Orhan Pamuk'un bugüne kadar hiçbir şiirini duymadık. Yazamaz çünkü.
Mesela ya bir şairi mesela hani roman yazar. Başka şeyler de yazar. Kısa hikaye de yazar.
Hepsini yazar.
Yazar. Yazmak hatta istemez. Daha fazla zorlayabilir.
Tembeldir ama şiir yazmak istemez.
Şiir yazmaktan daha zor da gelebilir. Ama niye yazsın? Bu da olabilir.
Bazen anlatmak istediğin bir şey varsa yazıyorsun. Evet, şimdi ben de her zaman kendime sorduklarında şairim diyorum. Mesela... Daha doğrusu ara sıra düz yazı örnekleri de yazan bir şairim diyorum ben. Oysa iki tane de öykü kitabım da var. Şimdi daha uzun bir roman da yazıyorum ama sorsan hiç gerekmese hep şiir yazayım. Yani bazen içinde anlatmak istediğim daha uzun şiirle anlatamayacağına kanaat getirdiğin bir anlatmak istediğin hikaye varsa zaten diğer türlerde düz yazı yazıyorsun. Yoksa esas olan gerçekten şiir. Yani o bambaşka bir şey. Onun yeri de apayrı. Peki sen bir müzisyen olarak sence hangisi bir beste yapılacaksa sözlü bir türden bahsedelim. Sözün üstüne beste yapmak mı? Müzik bulup sonra söz yazmak mı sence? Ya da her ikisi de olabilir mi?
Müzik yazıp söz bulmak.
Önce melodiyi bulmak diyorsun.
Önce melodi.
Süper. Aynı fikirdeyim.
Her şey enstrüman başında oluyor.
Orada çıkacak,
en kötü,
değil mi?
En kötü örneği vereyim mesela. Richard Wagner, Hector Berlioz. Çalamıyorlar. Bam bam bam yapıyorlar. Bam bam bam.
Öyle mi?
Böyle buluyorlar.
O şekilde melodi.
Ama buluyorlar. Çünkü dehalar.
İşte
gerek yok.
Süper.
Gerek yok icacılığı.
Normalde gerçekten mi çalamıyor, kötü çalıyor anlamında mı söylüyorsun?
Kötü çalıyor.
Ha, yani çalamıyor. Çok iyi bir enstrümanist
veya
değil.
Veya kötü çalıyor. Ama yazabiliyor.
Yaratabiliyor yani.
Yaratabiliyor. Baştan yaratabiliyor.
Ona ne diyorsun gerçekten? Mesela gerçi şimdi bunu söyleyince fikrini aşağı yukarı tahmin etmiş oldum ama melodi bulmanın başka bir şey olduğunu düşündüğüm için bana göre hiçbir enstrüman çalamıyorsa birisi ses kaydına lan lan lan lan lan lan diye kaydediyorsa ve ama gerçekten süper bir melodiyse bu olmaz mı yani? Olur mu?
Olur.
Yani onu verecek bir müzisyenler çalacak, sonra notaya dökecekler mesela. Ama oradaki melodi süper. Bu insanın illa onu gitarla falan çalıp notalarına mı dökmesi gerekir yani bestekarın?
İyi olur. Çünkü
mutlaka ideal olur.
Çünkü ne mesela söyleyeyim mi? Elimizde bir şey olması lazım, bir çıktı olması lazım mesela. Hani bir besteci mesela İlk defa bir orkestra şefine gidiyor mesela, bir eserini takdim ediyor. Nasıl takdim edecek? Mırıldanacak mı ya da piyano başında mı çalacak? Notaları verecek. Basılı bir halde bulunması gerekiyor.
Mutlaka ben şunun kısmını diyorum ama o aşamaya gelmeden önceyi diyorum ben. Birisi mırıldanarak kaydetti. Onu bir müzisyen zaten notaya dökebiliyor ya. Ondan sonra zaten senin dediğin orkestra şefine gidecek o. Notayla gidecek tabii ki oraya. Benim dediğim ilk yaratma aşamasını kastettim. Aslında senin az önce dediğin Wagner'ler gibi pıt pıt pıt diye yapıyor dedin
tabii,
ya.
Tabii.
Yani bu beste başka bir şey çünkü. Yani süper çalıyordur, notaya acayip hakimsindir ama ya çok sıradan besteler çıkıyordur ya da hiç çıkmıyordur. Çünkü böyle örneklerle de karşılaşıyoruz. Evet, evet. Acayip başarılı reklam müzikleri falan yapan arkadaşlarım var. Evet. Aynı zamanda bunların müzik grupları da oluyor. Ama kendi albümlerinde yaptıkları şarkıları görsen kusura da bakmasınlar ama o kadar sıradan şeyler ki. Normalde iş için harikalar yaratan adamlar gidip orada çok daha sıradan, çok daha düz, hiç insanın etkilemeyecek, aklında kalmayacak. Yani bestecilik başka bir şey.
Peki bir sanatçı da hani sanatlar arasında orta halde yaptığı bir şeyi belki bırakmalıdır ya da paylaşmamalıdır. İyi yaptığı bir şeyi göstermelidir.
Orada o sıradan kalıyorsa hiç gereksiz yere çıkarma diyorsun. O ama sırada öyle mi görüyor acaba? İnsan sence fark ediyor mu peki?
Hiç bilinmez çünkü bu insanın içlerine girmek gerekiyor. Akıllarına, kalplerine girmek gerekiyor. Çünkü mesela Freddie Mercury bence yani gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biri ama ressamlığı onun da üstünde bir yerde. Yani. Bir belgeselde izlemiştim. Eserlerini ben gösteriyor atölyesinde.
Ben onu bilmiyordum ya.
Yani gerçek olamaz yani.
Allah Allah. Şeyi insan fark ediyor mu peki?
Mesela ama paylaşmıyor mesela.
Sen kendi albümlerin arasında ya da bestelerin arasında diyeyim. Az önce dediğimiz konudan çağrıştı bu da. Hani orta halliyse hiç çıkarma, iyiyse çıkar dedin ya. İnsan ürettiği şeyler arasındaki farkı sence seziyor mu? Yani bu çok daha iyi oldu öbürlerine göre, evet, diye anlıyor musun?
Evet.
O fark tabii, ortada diyorsun
tabii,
yani.
Tabii. Cemal Süreya'nın dediği gibi. Röportajın.
Eskileri beğenmemek gibi o.
Evet.
Ama o şey canım biraz. Yani her geride kalanı aslında biraz zayıf buluyoruz ya.
Evet.
Çünkü ileri yönlü bir hareket olduğu için bu sanat işi. Hayat gibi tıpkı. Yani sürekli bir şeyleri geride bırakma üstüne kurulu.
Tabii.
Yani
etap, aşama.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla o kısım şey yoksa o da bakma öyle değil. Ha. Beğendiği şiirleri vardı tabii. Biraz da havalı olsun diye öyle demiş bence o gün. Yani tam olarak öyle düşünüyor olamaz. Bütün o şiirler çöptür diye düşünmüyor tabii. Orada biraz işin artistliği. Onu da yapacak tabii ki biraz hakkı. Ama şeyler arasında çok daha iyi oldu. Düşünüyorum ben de şiir.
Tabii.
Var tabii, insan anlıyor.
Tabii tabii.
İnsan fark ediyor, bu çok
fark farklı. Ediyor.
Ama şu da oluyor bak. Mesela senin 3 tane şiirini belirle. En çok sevdiğin deseler benim bir kitabımdan. Benim orada seçtiğim 3'le okurum kitlenin seçtiği 3 farklı oluyor genellikle.
Yani zaten 3'ünün birebir aynı olması çok zor.
Bir olsa da. Yani bir tane de seçsem. Genelde benim seçtiğim değil, başka bir şiiri tercih etti bugüne kadar kitleler. Ki o benim şiirim diye değil ya. Sonuçta o da mutluluk verici bir şey ama onu demek istiyorum. Yani dedin ya herkesin kafasına girmek lazım onu anlamak için diye. Okuyanda ne etki yaptığı ya da dinleyende ne etki yaptığı bambaşka bir konu. O başka bir konu, o yüzden.
Evet.
Yani şarkıda da bazen.
Ama sanatçının mesela buna alınmaması gerekiyor.
Yok, hiç hem de. Hiç.
Çünkü çeşitlilik yani. Belki öyle bir etkide bulunmuştur ki. Öyle bir açıklamada bulunur ki sana. Yo,
İkna olursun.
En güzel senin bu der. Mesela neden der.
Süper.
Bu diye sıralar.
Vallahi bende şöyle oldu. Benim o okurların bariz bir çoğunlukla seçtiği bir şiirim oldu benim. Başta ben şey oldum. Allah Allah, bunu niye bu kadar herkes, ama yani okuyan onu söylüyor, okuyan o şiiri söylüyor, o kadar şiir içinden diye bir şaşırmıştım. Ben de tam dediğin gibi aksi bir efekt oldu. Ben sonradan çok daha fazla sevmeye başladım o şiiri.
Evet.
İnsanlar sevdikçe galiba bir kez daha alıcı, yani yazarı olmama rağmen tuhaf ama alıcı gözle herhalde tekrar okudum. Sonra bir baktım gerçekten birçok tarafıyla çok güzelmiş. Daha doğrusu onları niye sevdiğini anladım galiba. Yani insanları niye yakaladığını anlayabildim. Ama onlar sayesinde. Yazdığım şeyden dolayı değil, okurlar sayesinde. Bu da önemli bir şey yani. Bir şekilde. Albümler peki nereden çıkıyor senin? Hangi şirketten çıkardın bugüne kadar? Ya da nasıl bir...
All Stars Music birincisi.
All Stars Music.
Diğer ikisi Run LTD.
Run LTD. Peki böyle özellikle bazı türlerde branşlaşmış müzik firmaları var mı? Yoksa hani mesela daha çok şiir bastığını bildiğimiz yayın evleri vardır gibi. Böyle bir klasik müzik olursa şu yayın evi, şu firmaya gidin dediğimiz yerler var mı?
Vardır.
Yoksa genel herkes her şeyi yapıyor gibi mi?
Bence herkes her şeyi yapmamalı.
Biraz onda da branşlaşma önemli.
Tabii branşlaşma çok önemli. Çünkü hani ayıracak vakti olmayabilir yani. Bir gün
evet.
24 saat akıl kârı.
Bir de onun tanıtımı başka. Kitlesi
tabii,
başka.
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Yani en önemlisi çizgi yani.
Çünkü o klasik müziğin albümünün tanıtımıyla hedef kitleye ulaşma biçimiyle bugün bir pop, arabesk, rock türünün apayrı. Yani
tabii, tabii.
Ciddi
tabii,
popülarite tabii. farkları da var aralarında. Gerçekten şey. Sizde ailede müzisyenlik var mı?
Yok. Gene,
senle mi başladı?
Evet.
Vay. İlginç bir şey. Çünkü genelde bir genetik kod mutlaka birinden geçer ya. Öyle anneden, babadan derler. Peki şeylere nasıl yaklaşıyorsun? Piyasada genelde popüler olan müziklere bugünlerde. Yani bu yıllarda. Nasıl gidiyor sence Türkiye'deki şeyler?
Çok kötü gidiyor.
Beğenmiyorsun.
Çünkü emek yok bence. Ciddi bir emek yok.
Hı hı.
Ya da birden fazla kişinin emeği var. O da olmuyor zaten. Söz 5 kişi yazıyor.
Heh,
işte. Mesela sadece bir örnek.
Bu bir tarafından hani tabii rant.
Ben, yani şuna güveniyorum mesela. Yani beni heyecanlandırması, bir daha dinletmesi bir müzik eserin mesela. Bu olmuyor.
Hmm.
Bir kez dinliyorum yetiyor.
Hmm.
Ya da dinlemiyorum bile yani.
Doğru.
Buna güveniyorum.
İyi bir kriter. İyi bir kriter.
Mesela ben kendi bestemi defalarca kez dinleyebilmeliyim. Bir kez dinlemek yeterli.
Doğru.
Yeterli olmamalı. Bir kez okumak yeterli olmamalı. Bir kez bakmak
olmamalı.
Yeterli olmamalı.
Olmamalı. Doğru.
Ama en mesela en uç nokta mesela Salvador Dali mesela, yani kendine megalomanlık derecesinde hayran bir adam. Yani bütün eserlerinin gelmiş geçmiş en büyük eser olduğunu düşünüyor. Olmayabilir.
Olmayabilir tabii de. O evet, o konuda şey. Biraz üst düzeyde onun.
Bir Dali'dir yani.
Narsizm.
Bu kadar fazla ders.
Evet evet.
Dedetir yani.
Kendine aşık canım.
Evet. İddianın güncesi.
Senin dediğin şundan mı oluyor acaba biraz? O özellikle rantın yüksek olduğu müzik türlerinden bahsediyorsun tabii. Pop ya da arabesk bu. Şey ya, 4-5 kişi birden söz yazıyor, birkaç kişi beste yapıyor dedin ya az önce. Ona ben de çok dikkat ediyorum. Son zamanlarda iyice arttı bu dediğin bu arada.
Evet.
Sözde 2-3 kişinin ismi var mutlaka.
Türkçe'de karşılığı beceriksizlik.
Beceriksizlik. Bir de şu da eklenebilir mi beceriksizliğin yanına? Pastada pay büyük ya. O yüzden o tarafa bir hücum mu var? Yani ben de bir içinde olayım.
Evet,
söz
evet.
yazarının bir kısmı para da ben olayım. Bence. Para kazanmak işte evet. yani. Pay pasta
bir tane dize yazıyor. Ha. Dünyaları kazanabiliyor.
Yüzdesi yüksek. Artık telifi paydaşlarından biri oluyor telifin. Çünkü benim şimdi kuzenim de var bu müzik işlerinde. Menajer. Onunla böyle bazı kişilerle falan da tanışınca müzik dünyasında işlerin, popüler müzik tabii dünyasında işlerin nasıl ilerlediğini de görüyorsun. Gerçekten işin içinden her ucundan tutmuş o kadar fazla kişi var ki. Onun organizasyonu, müzisyeni, orkestrası apayrı, menajerlik tarafları apayrı, menajerler arasında ayrı bir savaş var, o taraf apayrı.
Evet, evet.
Mekanlarla, mekancılarla devamlı
çünkü hepsi,
tanışıyorlar, uğraşıyorlar.
Hepsi boss. Hepsi imparator yani.
Evet evet, herkes kendi içinde patron gerçekten.
Patron.
İnanılmaz bir şey.
Çünkü sözü geçerse biliyor ki en büyük pay onun.
Evet, parsa oradan
evet.
gelecek.
CEO.
Evet evet. Yani bu çocuklar
şey
bir süre sonra
gerek yok, o zamana kadar yapmış zaten.
Bu çocuklar tek başına bir şirket oluyorlar biliyor musun bir süre sonra? Çocuklar dediğim kim? Mesela yeni patlayan bir pop sanatçısı oluyor ya her gün. Bak. Mesela Zeynep Bastık şurada kaç sene önce çıktı daha ama bir anda ismi çok tuttu, yürüdü ya. Ayşe Fatma da olabilirdi, kızın adı Zeynep de olur, fark etmez yani. Bunlar önce bir yetenek, genç yetenek çıktı ve güzel, iyi giden bir şarkıcı diye düşünüyorsun, öyle zannediyorsun. Arkasındaki iş dünyası kuruluşuna, kurgusuna bakınca bu çocuklar artık, bu genç çocuklar tek başına birer şirket biliyor musun? Patron diyerek çok doğru bir tespitte bulundun aslında. O çocuklar artık bir marka ve onun çevresinde 100 kişi falan ekmek yer haldeler.
Evet.
Peki çünkü, bu kadar olmalı mı ya?
Olmamalı çünkü bu
yani neyin göstergesi? Müzisyen bu kadar bir şey gerektiriyor mu?
Yani bir coğrafyada eğer sistemsizlik varsa herkes kendi sistemini yaratır, bulur. Bir açık nokta varsa bulur.
Kendi içinde sistemleşir.
Sistemleşir. Yani devlet okuluyla özel okul.
Değil mi?
Mesela.
Aslında,
en basitinden.
Aslında biraz fazla gürültü koparmak bu. Gereksiz yere. Yani Platini yıllar önce şey dedi ya, futbolda çok fazla para dönüyor dedi. Yani futbolda sektör olarak bu kadar para dönmemesi lazım. Böyle olmaz, spor değil bu dedi.
Ama işte rekabet ve insanların mesela gündelik hayatında, dışarıda olsun, evinde olsun, akıtamadığı duyguları akıttığı bir alan olduğu için futbol mesela bu kadar büyük bir olay.
Evet ama rekabet. Yani abicim milyonlarca euro ne demek ya? Yani buna bu kadarına gerek var mı demek istiyorum.
Bu kadarına gerek yok.
Yani var mı?
Anormal.
Bir sporu iyi yaptığı için niye bu kadar para kazansın bir insan?
Zevk veriyor, çok az veriyor.
Tamam, biz dün akşam çok sevindik mesela şimdi hani Avrupa Kupası maçı falan filan. Evet, o adam o golü atıyor, coşuyorsun, uçuyorsun ama yani para çok, ben genel anlamda söylüyorum. Dünyada diyorum yani. Hani müzisyen de, şimdi ben dedim ya, içine biraz girince daha fazla görmeye başlıyorsun. Hani orada gözükmeyen tarafı büyük. Arkada bir sektör yatıyor. O her bir çocuğun arkasında yüzlerce insan yatıyor ya. Ve yani şunu düşünüyorsun günün sonunda. Bu çocuk sesi güzel. Kabiliyeti var. Bir stüdyo kaydedeceği bir yere ihtiyaç var. Onun tanıtımını evet tamam yapacak birileri lazım ama böylesine büyük büyük şirketlerin, insanların bu kadar sürüler halinde onun peşinde yürümesine gerek var mı diye de düşünmüyor değilim. Yani ben bu şu menajerlerden birini programa konuk davet edeyim ben bu arada.
Evet.
Bill Gates kafası.
Bill Gates, Steve Jobs kafası yani.
Bu artık benim dediğim yani, mi, onların yaptığı mı?
Onların yaptığı, bulduğu bir şey yani.
Hemen sistemleşme,
evet,
öyle mi?
Evet. Milyarları yönetiyor yani.
Evet işte.
Belki galaksiyi bile yönetiyordur yani.
Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bir gözlem, hissiyat, yanılıyor olabilirim. İş artık sanattan çok paraya döndüğü an, ki bu verdiğimiz örneklerde kesinlikle öyle. Hı-hı. Ön planda para var. Hı-hı. İnan artık çok az müzik, sanat ve melodi konuşuyorlar biliyor musun aralarında? Tek muhabbet hangi etkinliğe bu? Hangi mekanda şu çıkacak? Hı-hı. Geceliği kaç para? 2-3 saat konseri ne kadar? Hı-hı. Sanatçı da bir süre sonra bunu konuşmaya başlıyor. Çünkü o artık ünlü oldu ya. O gelecek hesabı edecek parayla ilgilendiği için artık bunlar iş insanı oluyorlar sanatçıdan çok. Galiba beni rahatsız eden tarafı bu, evet. Şimdi onu buldum galiba. Çünkü artık ona ben bir yani iş adamı ya da iş kadını mı demeliyim? Müzisyen, şarkıcı mı demeliyim, ben emin değilim. Çünkü o noktadan sonra konuşulan şeyler hep rakamlar oluyor. Hiçbir tanesiyle de yeni bir beste, yeni bir şarkı vesaire muhabbeti. Yani röportajlarda onu öyle yapıyorlardır da. Arka planda dönen şey hep rezervasyon, randevu, hangi günümüz dolu. Yani bu ay full dolu muyuz? Hangi festivale gidiyoruz? Hep bunlar. Sahnede yaptıkları şey müzik ama bir müddet sonra iş konuşuyorlar. Sürekli iş dünyası. Yani müzik bu kadarını gerektiriyor mu? Gerçekten o konuda benim kafam bayağı karışık. Herhalde onun için çok ünlü olmamak, bağımsız bir müzisyen olarak mı kalmak gerekiyor dersin?
Duruş sahibi olmak bence.
Yani ünlü olsa da duruş sahibi olabilir insan.
Olabilir.
Mesela Bülent Ortaçgil'in çevresinde herhalde bu kadar kişi dolaşmıyordur.
Yani
Fikret Kızıloğlu'na dolaşmıyordu.
Bütün bu sorular sanatçıya soruluyor yol içinde. Yani o etabı geçiyor mesela ama hayatı kandırıyor mesela. Para kazandıktan sonra benim için önemli olan bu diyor yani. Benim için geldiğim yol önemli değil. Vardığım yol önemli. Vardığın yol nedir yani?
İşte benim gözlemlediklerim bunların çoğunlukta
olduğu yer. Her sanatçı her gün evriliyor çünkü.
Evet. Ama artık nereye evriliyor biliyor musun senin dediğin noktadan sonra?
Tıkanıklık.
Tıkanıklıktan daha da kötüsü. Hı-hı. Sana yapımcın da, menajerin de, hı-hı, seni buraya getiren şu tür şarkılar oldu, o tür yaz demek istiyor. O tür yap, o tür söyle. Çünkü bu satıyor diyor. Senin bu tür bir müzik yapman lazım diyor. Hı-hı. Sen artık içinden geleni mi yaparsın, parayı getireni mi?
Parayı getireni yapıyor.
Onlar yapıyor. Duruş sahibi olan işte yapmaması lazım. İçinden zaten geleni yapması lazım.
Zaten bu insanın gözlerinden anlaşılıyor yani. Her şeyi gözler anlatıyor bence.
Tipten belli oluyor mu diyorsun?
Evet.
Yani.
Yani bir adam mesela sanatçı olabilir. Mesela bir kafeye gittiğinde, bir örnek veriyorum, karşısına biriyle oturduğunda, konuştuğunda karşısındakine huzur ve güven veriyor olabilir. Hı hı. Adamın gözlerinden saygısını ve sevgisini anlarsın. Kendisine, karşısındakine. Rahat edersin yani bir şekilde. nedenini bilirsin ya da bilmezsin. Bir şekilde rahat edersin. İşte bu mesela duruş sahibi olan bir insanın yeteneği. Ve geldiği o yeteneğini dönüştürdüğü nokta bence. Bir adam mesela, başka bir örnek vereyim mesela. Aynı müziği yapıyordur. Aynı kalitede, aynı seviyede. Ama bunu yapamıyordur mesela. İnsanları küçük görüyordur mesela. İhtiyaç duymuyordur. O müziktir yani. O resimdir. Neyse yani. Kendini ifade etmeye ihtiyaç duymuyordur. Bu da mesela nedir? İnsan o ilahi soruluyor çünkü sanatçılık yolunda. O etabı geçmiş ama görmezden geliyordur mesela. Paradır. Başka bir şeydir yani. Tanrısı başka bir şeydir bu adam.
Bu ne biliyor musun?
İnsanlık değildir yani.
Bir örnek üstünden aklıma gelen, ilk örnek üstünden anlatacağım. Koray Avcı diye bir şarkıcı var ya, bir çocuk var. Bu biliyorsun amatör videolarıyla ünlü oldu. YouTube'a birkaç gitarist arkadaşıyla çalıyordu. Bu da söylüyordu. Hakikaten güzel. O zaman da çok dinlenen videolardı. Çocuk sonra normal stüdyolarla, işte ünlü olduktan sonra, keşfedildikten sonra diyelim, sesi duyulduktan sonra para kazanan normal bildiğim bir şarkıcıya dönüştü. İki profil arasında öyle büyük fark var ki. Artık şu an menajerlerin yönettiği, belli ki o profesyonel fotoğraflarının çekildiği, çok kötü fotoğraflar. Çünkü zaten profesyonel olanlar kötüleşir biliyorsun, iyileşmesi beklenirken. Çünkü yapmacıklaşıyor. Artık insanların bildiği o klişe kareleri vermeye başlıyorsun. Saçlar, makyaj bile ona göre. Yani galiba onu demek istiyorum. Gerçeklikten çıkıyorlar bu çocuklar bir süre sonra. Melek Mosso var ya.
Evet.
Ben Melek Mosso'yu vapurda dinlemiştim ilk. Sokak sanatçısıydı o. O kadar hoşuma gitmişti ki. Hatta şarkılarının sonunda bir orkestra, yani bir grupla çalıyorlardı. Yine söyleyen solist Melek Mosso'ydu. Kendisi hatta yüksek sesle bağırarak vapura söylemişti para topladıktan sonra. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medyada takip edebilirsiniz. Melek Mosso diye özellikle kendisi söylemişti. Evet. Hatta ben orada bir süre takip etmiştim. Kız ünlü oldu, ben takibi bıraktım. Çünkü artık bildiğimiz bir sahne ismi starına dönüştü. Ama vapurdaki gerçekten çok iyi bir ses. Çok güzel söyleyendi. Şimdi işte biliyorsun, kötü söylüyor mu hala? Yok, sesi kötüleşecek hali yok ünlü oldu diye. Ama ne oluyor? Var olan bir şarkıyı tekrar söylüyorlar. Cover modası var ya yine son 15 yıldır nedense. Eski şarkılar falan tekrar söyleniyor. Öyle şeyler yapmaya başladı. Tamam, bir iki yeni beste de var mı? Var. Ama galiba o gerçekliği kaybettikten sonra, mesela ben o amatör videolarında biraz dinlediğimi hatırlarım o Koray Avcı'yı. O işi bırakıp kendi ünlü olduktan sonrasında hemen hemen hiç dinlemedim.
Evet.
Olmuyor çünkü. Böyle ambalajlı bir şeye dönüşüyor çocuklar.
Evet, evet, evet.
Sıkıcılaşıyor. Umarım senin müzik kariyerinde de bir keşfedilme olur. Çünkü biliyorsun bizim gibi daha zor türlerle uğraşan sanatçıların para da kazanması gerektiği için, hele hele sanatımızdan, üretimimizden para kazanırsak ne mutlu. O pek mümkün olmuyor ama umarım olur. Bir gün çok önemli bir yapımın ya da bir filmin müziği olarak mı keşfedilir? Bir gün albümlerin fark edilir, keşfedilir, daha satmaya başlar. En azından sana sadece müzikle uğraşacak kadar para kazandırması ve adını, müziğini duyurması olur, gerçekleşir umarım. Çünkü bizim için en büyük, biliyorsun, zenginlik o. Kendi üretimimizden bize yetecek kadar para kazanalım, yeter. Ötesi lazım değil. Dolayısıyla senin müzik yolculuğunda da keyifle devam edebileceğin,
evet,
bir tanınırlık, bilinirlik oluşur umarım.
İnşallah.
Bu heyecanını da kaybetmeden devam edersin. Albümlerinden de dinlemediklerimi, evet, önerdiklerini bir an evvel dinleyeceğim.
Evet, o ikisini dinle, o iki eserimi dinle. Sonra zaten
hatta şimdi
paylaşmak isteyeceksin çünkü.
Tamam.
Böyle büyüyecek.
Süper. Programı kapattıktan sonra hatta sıcağı sıcağına içeride onu şimdi bir açayım diyorum.
İstediğin kadar insanı dinletebilirsin. Yani.
Ben beğendiklerimi paylaşmayı severim bu arada. Kesinlikle de duyururum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Sana keyifli üretimler, besteler, esinler diliyorum. Çok sağ ol geldiğin için. Evet sevgili Atsız Kreatifler dinleyicileri. Bu bölümde konuğum klasik batı müziği bestecisi ve aynı zamanda piyanist Deniz Atay'dı. Bir sonraki bölümde buluşmamız olasılıklar arasında ve aynı zamanda da sosyal medya hesaplarımızdan aslında sürekli yaptığınız gibi bize ulaşmaya devam edin lütfen. Her türlü görüş, öneri, eleştiri ve katkılarınıza açığız. Radyo Runner uygulamasını indirerek radyomuzu çok rahat dinleyebilirsiniz ve diğer YouTube, Spotify gibi mecralar üzerinde de her zaman kayıtlarımız mevcut. Oralardan da takip edebilirsiniz. Program bittikten sonra Radyo Runner dinlemeye devam ediniz lütfen. Çünkü bu gün boyunca çok nitelikli müzik dinlemenize yol açar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi, hayata yaratıcı bakmaya çalışın. Hoşça kalın.